Ayrım 29. Bir gün. David Nichols. Sayfa 461. Onu kışkırtıyordu. Güzel, eğer istediği buysa, peki neden etmiyorsun? Emma dikkatle baktı. Ne? Protesto, bu kadar çok istiyorsan. Demek istediğim tam da bu. Belki de yapmalıyım. Eğer örgütlü bir hareket olsaydı. Dexter sessiz kalmaya çalışarak gazetesine döndü ama başaramadı. Ya da insanlar umursamıyorlar belki. Neyi? Gözlerini kısarak baktı. Savaşı. Yani insanlar gerçekten rahatsız olsalardı protesto ederlerdi. Ama belki de adamın gidişinden hoşnutturlar. Farkında mısın bilmiyorum ama Em pek hoş bir adam da değildi. Hem Saddam'ın gidişinden memnun olup hem de savaşa karşı olabilirsin. Bu benim görüşüm. Biraz kuşkulu değil mi? Ne yani? Bunun sadece adil bir savaş olduğunu mu düşünüyorsun? İlle de ben değil, insanlar düşünüyorlar. Peki ya sen? Emma'nın gazeteyi kapamasıyla gerçekte bir tedirginlik hissetti Dexter. Sen ne düşünüyorsun? Ben ne mi düşünüyorum? Sen ne düşünüyorsun? Dexter içini çekti. Artık çok geçti, geri dönüşü yoktu. Sol kanattan birçok insanın Saddam'ın katlettiği insanları desteklemeleri gerekirken savaşa karşı olmaları çok ilginç buluyorum. Mesela kimleri? Sendikacıları, feministleri, eşcinselleri. Kürtler diyebilir miydi? Bu doğru olur muydu? Denemeye karar verdi. Kürtleri. Emma burnundan soluyordu haklı olarak. Aa, bizim sendikacıları korumak için mi savaştığımızı düşünüyorsun? Bush'un Iraklı kadınlar ya da eşcinseller için endişelenip Irak'ı işgal ettiğini mi sanıyorsun? Bütün söylemek istediğim savaş karşıtı gösterilerin eğer aynı insanlar ta başından Irak rejimini protesto etmiş olsalardı ahlaki bir değerliliği olacağıdır. Irk ayrımcılığını protesto ediyorlardı. Irak'ı neden protesto etmediler? Ve İran'ı ve Çin'i ve Rusya'yı ve Kuzey Kore'yi ve Suudi Arabistan'ı herkese protesto edemezsin. Neden? Sen yapardın. Konu bu değil. Değil mi? Seni ilk tanıdığımda bütün yaptığın iş bir şeyleri boykot etmekti. Kişisel sorumluluk üzerine nutuk çekmeden lanet olası bir Mars gofretini yiyemezdin. Şimdi ilgisiz oluşum benim suçum değil. Yüzünde kendinden hoşnut küçük bir sırıtışla günlük spor haberlerine döndü. Emma yüzünün kızarmaya başladığını hissetti. Ben ilgisizleşmedim. Konuyu değiştirme. Mesele şu ki bu savaşın insan haklarıyla, kitle imha silahları ya da benzer bir şeyle ilgili olduğunu iddia etmek son derece gülünç. Bu savaş sadece ve sadece tek bir şeyle Dexter inledi. Artık kaçınılmazdı. Petrol diyecekti. Lütfen, lütfen petrol deme. İnsan haklarıyla hiç ilgisi yok. Tamamen petrolle ilgili. İyi, bu mükemmel bir neden değil mi? Dedi sandalyesini kasıtlı olarak gıcırtılarak ayağa kalktı. Yoksa sen petrol kullanmıyor musun Em? Son sözler ağzından çıktığında bunların çok etkili olduğunu hissetti. Ama birdenbire çok küçük ve karma karışık görünen bekar dairesinde bir tartışmadan yürüyüp uzaklaşması zordu. Emma böyle ahmakça bir lafı kesinlikle cevapsız bırakmayacaktı. Peşinden salona gitti ama Dexter orada onu bekliyordu. İkisini de tedirgin eden bir hiddetle döndü. Ben sana bunun gerçekten neyle ilgili olduğunu söyleyeyim. Regl oldun, sinirlisin ve hırsını benden çıkarıyorsun. Ama ben kahvaltımı etmeye çalışırken nutuk dinlemekten hoşlanmıyorum. Sana nutuk çekmiyorum. Atışmak diyelim öyleyse. Atışmıyoruz, tartışıyoruz. Öyle mi? Çünkü ben atışıyorum. Sakin ol Dex. Savaş benim fikrim değildi Em. İşgal de ben emretmedim ve üzgünüm. Bu mesele seni ilgilendirdiği kadar ilgilendirmiyor beni. Belki endişelenirim ama şimdi ilgilenmiyorum. Neden bilmiyorum. Belki fazlasıyla aptalım. Emma irkilerek baktı. Bu nereden çıktı? Ben sana aptalsın dedim mi? Ama aptalmışım gibi davranıyorsun. Ya da savaş hakkında basına kalıp laflarla gevezelik etmediğim için şu sadece kaçıklardanmışım gibi. Bir akşam yemeğinde oturup birinin daha bütün bunlar petrolle ilgili dediğini duyacak olursam küfrederim. Belki de öyledir. Ne olmuş peki? Ya bunu protesto eder ya da petrol kullanmayı bırakırsın ya da çeneni kaparsın. Sakın bana demedim ben. Aa, unut gitsin. Koridorunu darmadağınık eden Emma'nın lanet olası bisikletini kenara itip yatak odasına gitti. Panjurlar hala kapalıydı. Yatak dağınık, ıslak havlular yerlerde, odada tenlerinin bir gece önceki kokusu vardı. Karanlıkta anahtarlarını aramaya başladı. Emma o çıldırtıcı bakışlarıyla kapının girişinde durmuş onu seyrediyor, o ise bakışlarını başka yere kaçırıyordu. Siyaset tartışmaktan neden bu kadar utanıyorsun dedi Emma öfke nöbeti geçiren bir çocukla konuşurmuş gibi sakin sakin. Utanmıyorum. Sadece sıkılıyorum. Çamaşır sepetindeki kirli çamaşırları karıştırarak pantolonların ceplerinde anahtarlarını aradı. Politikayı sıkıcı buluyorum. Söyledim işte. Gerçekten mi? Evet gerçekten. Üniversitede bile mi? Özellikle orada. Sadece ilgileniyormuşum gibi yapıyordum. Aslında ilgilenmiyordum. Çünkü öyle yapmak gerekiyordu. Sabahın ikisinde oturmuş, Johnny Michel dinlerken kimi palyaçolar, ırkçılık ya da nükleer silahsızlanma ya da kadınların metalaştırılması hakkında konuşurlardı ve ben lanet olsun diye düşünürdüm. Başka bir şeyden bahsedemez miyiz? Ne bileyim, aileden, müzikten, seksten, insanlardan. Ama politika insandır. Ne demek bu M? Anlamsız sanki. Bu çok şeyden konuştuk demektir. Konuştuk mu? O altın günlerden bütün hatırladığım sadece gösteri yapan tipler. Özellikle feminizm hakkında atıp tutarak kızların paçalı donunun içine giren erkekler. Kanayan yarayı ortaya çıkarmak. Bay Mandela hoş biri değil miymiş? Nükleer savaş pis bir iş değil miymiş? Bazı insanların yeteri kadar yiyecek bulamamaları rezillik değil miymiş? Ve bunlar doğru değil de öyle mi? Şimdi tıpatıp aynısı oluyor. Sadece kanayan yara değişti. Şimdi konu küresel ısınma ve Blair memleketi sattı. Katılmıyor musun? Katılıyorum. Evet katılıyorum. Ama tanıdığımız birinin de çıkıp Bush bu kadar aptal olamaz. Tanrı'ya şükür şu faşist diktatörün karşısına biri çıktı. Yeri gelmişken büyük arabamı seviyorum gibi bir şeyler söylediğini duymak istiyorum sadece. Çünkü yanlış olabilir bu sözler. Ama en azından üzerinde konuşulacak bir şey olur. En azından kendi sırtlarını sıvazlamamış olurlar. En azından kitle imha silahlarından, okullardan ve şu lanet olası ev fiyatlarından başka konuşacak bir şey olur. Hey, sen de ev fiyatlarından bahsediyorsun. Biliyorum ve kendimi de sıkıyorum. Dünkü giysilerini duvara fırlatırken bağırması yankılandı. Sonra panjurları hala kapalı. Dağınık yatağı düzeltilmemiş kasvetli yatak odasında öylece durdular. Ben seni sıkıyor muyum peki? Dedi Emma alçak sesle. Gülünç olma. Sözünü ettiğim bu değil. Birdenbire bitkin düşüp yatağa oturdu. Ama sıkıyor muyum? Hayır, sıkmıyorsun. Hadi konuyu değiştirelim, tamam mı? Peki hangi konuda konuşmak istiyorsun? Dedi Emma. Yatağın kenarında bitkin bir halde yüzünü ellerinin arasına aldı. Yalnızca 18 aydır deniyoruz Em. 2 yıldır. 2 yıl olsun, bilmiyorum sadece. Bana şu bakışından nefret ediyorum. Hangi bakışımdan? Yürümediği zaman benim hatammış gibi bakmandan. Yapmıyorum. Ama öyle hissediliyor. Üzgünüm, özür dilerim. Ben sadece hayal kırıklığı yaşadım. Gerçekten istiyorum hepsi bu. Ben de istiyorum. İstiyor musun? İncinmiş görünüyordu. Tabii ki istiyorum. Çünkü sen başlatmamıştın da. Ama şimdi istiyorum. Seni seviyorum. Bunu biliyorsun. Emma gidip yanına oturdu. Bir süre omuzları düşük, el ele oturdular. Gel buraya, dedi Emma. Yatağa sırt üstü uzandı. Dexter de onu takip etti. Bacaklarını yatağın kenarından sallandırdılar. Panjurların arasından bulanık bir ışık parçası sızıyordu. Acısını senden çıkardığım için üzgünüm. Ben de üzgünüm, biliyorum. Emma, Dexter'ın elini kaldırıp dudaklarına bastırdı. Biliyorsun, kontrole gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bir doğum kliniğine falan başvurmalıyız, ikimiz de. Bizim bir sorunumuz yok. Biliyorum ve bunu kesinleştireceğiz. 2 yıl o kadar uzun bir zaman değil. Neden 6 ay daha beklemeyelim? 6 ayım daha olacak mı bilmiyorum. Mesele bu. Saçmalıyorsun. Gelecek Nisan'da 39 yaşında olacağım. Ben de 2 hafta sonra 40 olacağım. Kesinlikle. Yavaş yavaş soludu Dexter. Tahlil tüplerinin görüntüsü gözlerinin önden geçiyordu. Sinir bozucu kabinler, lastik eldivenli hemşireler, dergiler. Peki o zaman biraz tahlil yaptıralım. Emma'ya döndü. Peki ya bekleme listesini ne yapacağız? İçini çekti Emma. Sanırım beklememiz gerekebilir. Bilmiyorum. Özel doktora gideriz. Bir süre sonra konuştu Dexter. Tanrım, işte bu senin söyleyeceğini hiç düşünmedim bir şey. Evet, benim de, dedi Emma. Benim de. Odaya kırılgan bir barış havası hakimken işe gitmek için hazırlandı Dexter. Bu saçma ağız dalaşı yüzünden gecikmişti ama en azından Bailey kafede işler saat gibi işliyordu. Zeki ve güvenilir bir müdür almıştı işe. Maddie. İyi iş ilişkileri vardı ve zaman zaman birbirlerine hafiften kur yapıyorlardı ve artık erkenden dükkanı açması gerekmiyordu. Aşağı inerken Emma ona eşlik etti. Birlikte kasvetli ve tanımlanması güç güne çıktılar. Ev nerede peki? Kilburn'de. Adresini yollarım sana. Resimler de hoş görünüyor. Resimler de hep öyle görünürler diye homurdandı Emma. Kendi sesi kulağına iç karartıcı ve huysuz geldi. Dexter konuşmamayı seçti. Emma'nın kollarını Dexter'ın beline sarmaya hazır hissetmesi için bir dakika geçmesi gerekti. Bugün pek iyi değiliz, değil mi? Ya da ben değilim. Özür dilerim. Sorun yok. Bu gece bir yere çıkmayız. Sadece sen ve ben. Sana yemek pişiririm ya da bir yere çıkarız. Sinemaya ya da başka bir yere. Yüzünü Emma'nın başına bastırdı. Seni seviyorum ve bu meseleyi çözeceğiz, tamam mı? Emma sessizce eşikte durdu. Uygun davranış kendisinin de onu sevdiğini söylemek olurdu ama hala biraz sıkıntı yaratmak geliyordu içinden. Öğlene kadar somurtmaya karar verdi. Akşama gönlünü alırdı. Belki hava açarsa eskiden olduğu gibi Primrose tepesine gidip oturabilirlerdi. Önemli olan orada ve iyi olmalarıydı. Çoktan gitmiş olmalıydın diye homurdandı Emma. Midye'ye geç kaldın. Başlama. Sırıtarak ona baktı Emma. Bu gece seni eğlendiririm. Eğlenceli bir şeyler yaparız. Eğlenceli. Hala keyifliyiz değil mi? Elbette dedi ve öperek uğurladı Dexter'ı. Hala keyifliydiler. Artık biraz daha farklı türden olsa da. Bütün o özlem, ızdırap, tutku, sürekli bir memnuniyet, tatmin ve ara sıra ortaya çıkan öfkeyle yer değiştirmişti ve bu mutlu bir değişim gibi görünüyordu. Hayatında bundan önce daha coşkulu zamanlar olmuş olsa da daha istikrarlı bir dönemi olmamıştı hiç. Zaman zaman sadece aşklarının değil, arkadaşlıklarının ilk günlerindeki yorgunluğu da kaybettiklerini düşünüyordu. Gecenin geç saatlerinde hepsi çılgınca fikirlerle, gizli anlamlarla, ünlem işaretleri ve altı çizili cümlelerle dolu onlarca sayfa mektup yazdığı zamanları hatırladı. Bir zamanlar saatlerce süren telefon konuşmalarının ardından yatağa gitmeden önce günlük kartpostallar da yazmıştı. Konuşarak ve plak dinleyerek sabahladıkları, Dalston'daki o evde kaldıkları dönemde sadece güneş yükselmeye başladığında ya da yeni yılın ilk gününde nehirde yüzmek için Dexter'ın ailesinin evine gittiklerinde veya Chinatown'daki gizli barda absent içmeye gittikleri akşam üzerlerinde ara verirlerdi konuşmalarına. Bütün bu anlar ve not defterlerinde, mektuplarda, fotoğraf tomarlarında saklanmış olan daha fazlası. Bir dönem vardı. 90'ların başlarında olmalı. Birbirlerine görüntülerini bağışlamak için itiş kakış fotoğraf kabinin içine girdikleri. Şimdi otur bak, sadece otur bak ve bu sabahı anlamaya çalış. Kimin bütün gece konuşarak sabahlamak için zamanı, hevesi ya da enerjisi var? Üstelik ne konuşacaksınız? Emlak fiyatlarını mı? O uzun gece yarısı telefon konuşmalarına alışkındı. Bugünlerde gece yarısı telefon çalacak olsa bir kaza haberi alacağını sanıyordu. Ve birbirlerinin yüzünü o kadar iyi tanıyorlarken ve ayakkabı kutuları neredeyse 20 yıllık bir arşivle tıka basa doluyken fotoğraf çekmelerine gerek var mıydı? Bugünlerde ve bu yaşta kim uzun mektuplar yazıyor ve o kadar önemsenecek ne kadar şey var? Bazen kendisinin 22 yaşındaki halinin bugünkü Emma Morley hakkında ne düşüneceğini merak ediyordu. Onu bencil olarak mı değerlendirirdi? Tavizkar mı? Ev sahibi olmak, seyahat etmek, Paris'ten elbiseler almak ve pahalı saç kesimleri yaptırmak uğruna ruhunu satmış bir burjuva mı? Yeni soyadı ve bir aile olma umutlarıyla geleneksel biri olarak mı görürdü kendisini? Olabilir ama zaten 22 yaşındaki Emma Morley de o kadar erdemli biri değildi. Kendini beğenmiş, hırçın, tembel, nutuk çeken, peşin yükümlü. Kendine acıyan, ukala, kendini önemseyen, en çok ihtiyacı olan özgüven dışında her niteliğe sahip biri. Hayır, öyle hissediyordu ki bu gerçek hayattı ve o eskiden olduğu kadar meraklı ya da tutkulu değildi. Bu da olması beklenen bir şeydi. 38 yaşındayken 22'sindeki gibi ateşli ve yoğun arkadaşlık ya da aşk ilişkileri yaşamak yakışıksız ve biçimsiz olmalıydı. O şekilde aşık olmak. Şiirler yazıp pop şarkılarında ağlamak, insanları fotoğraf kabinlerine sürüklemek, bütün bir günü derleme kaset yapacağım diye geçirmek, insanlara sadece arkadaşça yataklarını paylaşmak isteyip istemediklerini sormak. Bugünlerde Bob Dylan ya da T.S. Eliot ya da Tanrı Esirges'in Brecht'ten alıntı yapacak olsam, insanlar nazikçe gülümseyip arkalarına bakmadan giderlerdi ve kim ayıplayabilirdi onları? 38'inde bir şarkı ya da bir kitabın hayat değiştirmesini beklemek gülünçtü. Hayır, her şey sakinleşip durulmuştu ve hayat genel anlamda huzur, memnuniyet ve alışkanlık uğultusundan bir fon önünde yaşanmaya devam ediyordu. Sinirleri oynatan iniş çıkışlardan eser yoktu artık. Arkadaşlar artık 5, 10, 20 yıllık arkadaşlarıydı. Garip bir biçimde ne daha zengin ne daha yoksul olmak istemiyorlardı. Bir süre daha sağlıklı olmayı umuyorlardı yalnızca. Ortada yakalanmışlardı. Orta sınıf, orta yaş. Aşırıya kaçmadan mutluydular. Nihayetinde birine aşık olmuştu ve aşkının karşılık bulduğundan da emindi. Zaman zaman partilerde olduğu gibi birisi Emma'ya kocasıyla nasıl tanıştığını soracak olsa, "Birlikte büyüdük," derdi onlara. Her zaman olduğu gibi işlerine koyuldular. Emma, üç şeritli caddeye bakan pencerenin yanındaki bilgisayarın başına oturdu. Julie Criscoll romanının 5. ve son bölümünü yazmaya başladı. Hikayenin kadın kahramanı ironik bir biçimde hamile kalıyor ve üniversite ile annelik arasında bir seçim yapmak zorunda kalıyordu. Pek iyi gitmiyordu. Atmosfer fazlasıyla karamsar ve iç gözlemlere dönüktü. Espriler akıp gitmiyordu. Bitirmek için can atıyordu ve daha sonra ne yapacağından emin değildi. Henüz ya da ne yapabileceğinden. Yetişkinler için bir kitap belki. İspanyol iç savaşı ile ilgili iyi araştırmış ciddi bir kitap ya da yakın tarihe ilgili bir şey. Belki Margaret Atwood vari bir şey. Bu bir fikir de her halükarda. Bu arada evi derleyip topladı. Çay yaptı, bazı faturaları ödedi. Renkleri yıkadı, CD'leri kutularına yerleştirdi. Biraz daha çay yaptı. En sonunda geri dönüp teslimiyet duygusu içinde bilgisayarına baktı. Kafeteryada ise Dexter Maddy ile flört etti birazcık. Sonra dayanılmaz biçimde peynir kokan küçücük depoda oturup 3 aylık katma değer vergisi iadelerini tamamlamaya girişti. Ama bu sabahki patlamanın kasveti ve suçluluk duygusu hala üzerine yapışmış olduğu için ve dikkatini yaptığı işte toplayamayınca telefona uzandı. Gönül alma telefonları etmek ve arayı yumuşatmaya çalışmak Emma'nın işiydi eskiden. Ama son 8 ayda evlendiklerinden bu yana yer değiştirmiş görünüyorlardı ve şu anda Emma'nın mutsuz olduğunu bile bile başka bir şey yapacak gücü bulamıyordu kendinde. Telefonu tuşlarken Emma'nın masasında oturduğunu, telefona baktığını ve ekranda onun adını görünce telefonu kapattığını hayal etti. Telefona cevap verilmeyeceği zamanlarda daha kolay olan yolu tercih etti. Merhaba canım, KDV'leri yapıyorum ve seni düşünmeye devam ediyorum. Sadece endişelenmemeni söylemek istiyorum. Saat 5'te evi görmek üzere ayarladım işleri. Sana adresi mesajla gönderirim. Evet, kim bilir, göreceğiz. Dönemlik mülk, uygun büyüklükte odalar, bir kahvaltı büfesi var görünüşe göre. Her zaman bunu hayal ettiğini biliyorum. Hepsi bu. Ayrıca seni seviyorum ve merak etme. Niçin endişe ediyorsan bırak endişelenme. Şimdilik hepsi bu. Saat 5'te görüşürüz. Seni seviyorum. Hoşça kal. Her zaman olduğu gibi Emma saat 2'ye kadar çalıştı. Öğle yemeğini yedi, sonra yüzmeye gitti. Temmuz'da bazen Hampstead Heath'teki kadınlar havuzuna gitmekten hoşlanırdı ama hava korkutucu derecede kararmış ve bulutlarla kaplanmıştı ve bina içindeki havuzda gençlere meydan okumaya karar verdi. Çocuklar okulların tatil olmasını getirdiği özgürlükle manyaklaşmış bir halde suya dalıp çıkarlar, birbirleriyle oynaşırlarken 20 dakika onların arasında mutsuz bir şekilde çırpındı. Daha sonra soyunma odasında oturup Dexter'ın mesajını dinledi ve gülümsedi. Evin adresini ezberleyip Dexter'ı aradı. Selam, benim. Sadece yola çıktığımı ve kahvaltı büfesini görmek için sabırsızlandığımı söyleyeceğim. Belki 5 dakika gecikirim. Ayrıca mesajın için teşekkürler. Ben de. Çok sabırsız olduğum için üzgünüm. O aptalca tartışma içinde. Senin ilgisi yoktu. Birazcık tozuttum o anda. Önemli olan şey seni çok fazla seviyor olmam. İşte buyur bakalım. Şanslı herif. Sanırım hepsi bu. Hoşça kal sevgilim. Hoşça kal. Spor merkezinin dışında bulutlar iyice kararmış ve en sonunda kocaman gri yağmur damlaları bırakarak patlamışlardı. Havaya ve bisikletin ıslak koltuğuna lanetler yağdırarak Kuzey Londra üzerinden meskun caddelerden labirent gibi bir rota belirleyerek Kilburn'e doğru yola koyuldu. Yağmur hızını artırmıştı. Emma kafasını iyice eğmiş vaziyette pedal çeviriyordu. Öyle ki sol tarafındaki yolda bir hareketi hayal meyal gördü. Yaşadığı duygu havada uçmaktan çok kaldırılıp fırlatılmak gibi bir şey ve yüzüstü ıslak kaldırımın kenarına düştüğünde ilk tepkisi nasıl olduysa altından kayboluveren bisikletini aramak oluyor. Kafasını hareket ettirmeye çalışıyor ama yapamıyor. Kaskını çıkarmaya çalışıyor çünkü insanlar şimdi ona bakıyorlar. Yüzler üzerine doğru uzanıyor ve o bisiklet kaskının içinde komik duruyor. Ama üzerine eğilen insanlar korkmuş görünüyorlar ve ona defalarca aynı şeyi soruyorlar. İyi misin? İyi misin? Bir tanesi çığlık atıyor ve o anda ilk kez iyi olmadığını anlıyor. Yüzüne dökülen yağmura karşı gözlerini kırpıyor ama kesinlikle çok geç kaldı. Dexter bekleyecek. Belirgin bir biçimde iki şeyi düşünüyor. Birincisi kendisinin 9 yaşındayken çekilmiş bir fotoğrafı. Üzerinde kırmızı mayosuyla bir plajda neresi olduğunu hatırlayamıyor. Faili ya da Scarborough belki. Ama onu kameraya doğru sallayan annesi ve babasıyla birlikte. Güneşten yanmış yüzleri kahkahayla kıvrılmış. Sonra Dexter'ı düşünüyor. Yeni evin merdivenlerinde yağmurdan korunmaya çalışarak saatine bakıyor. Sabırsızlanıyor. Nerede kaldığımı merak edecek diye düşünüyor. Endişelenecek. Sonra Emma Mayhew ölüyor. Düşündüğünü ve hissettiği her şey ebediyen yok oluyor. 29. ayrımın sonu sayfa 473.